Ayrım 31, Koryanel, Wolfgang Schorlau, sayfa 301. 72, Yalan ve Polislik Mesleği. Denklerle Olga gecenin geç saatlerine kadar belgeleri incelemeye devam ettiler. Olga belgeyi arıyor, buluyor, Denkler yüksek sesle okuyor, sonra tartışıp ne kadar önemli olduğuna karar veriyorlardı. Neredeyse sabaha karşı yan yana yataktaydılar ama ikisine de uyku tutmuyordu. Olga ışığı kapatmıştı. Denkler gözlerini karanlığa dikmiş sırt üstü yatıyordu. Yanında Olga'nın nefes alıp verme ritmine uygun olarak hafifçe yükselip alçalan vücudunu hissetti. O da uyumuyordu. Olga'nın sıcaklığı kendine has bir enerji akıtıyordu ona doğru. İsmini koyamadığı çok özel bir enerji. Olga'nın yanında yatması yeterliydi bu enerjiyi hissetmesi için. Hareket etmesine gerek yoktu. Sadece ayakları birbirine ve Denkler'in sağ eli Olga'nın kalçasına değiyordu. Bunun dışında bir temas yoktu aralarında ama o sanki bundan önce hiç kimseyle hiçbir zaman olmadığı kadar sımsıkı sarılmışlar gibi hissediyordu. Bir şeyler olmuştu ona, ne olduğunu tam olarak bilemediği bir şeyler. Olga geri dönüp bu araştırmayı beraberce sürdürmeye başladıklarından beri hiç olmazsa geceleri yataktan korkuyla zıplamıyor, kabuslar geceleri ona uğramıyordu. Ama belki de bunun nedeni gündüzleri dosyalarda yeterince facia görmesi ve kabuslarının bunlarla aşık atamayacaklarını düşünüp geri planda kalmayı tercih etmeleriydi. Belki de daha sonra yeniden ama bu defa daha da şiddetli saldırabilmek için güç topluyorlardı şimdi. Belki bu gece, belki de bir sonraki gece olacaktı bu saldırı, kim bilir. Bir şey olmuştu ona ama içinde vuku bulan bu değişimin anahtarını ne kadar düşünse de bulamıyordu. Ne kadar tuhaf bir araştırma olmuştu. İşvereni kendisiyle ilgili hiçbir bilgiye ulaşmasına izin vermeyen meçhul bir şahıstı. Onu karanlık derinliklerine giderek daha fazla çeken tüyler ürpertici bir vaka. Marley sayesinde iki neonazinin Eisenach Strickland'a ölümüyle ilgili neredeyse bütün dosyalar elindeydi. Polis müdürü Stenzel'in olay mahallini kasten bilerek ve isteyerek tahrip etmesinin şokunu hala üzerinden atamamıştı Denkler. Bu vakada kafasını meşgul eden nokta bu muydu? Bu muydu gerçekten? Eğer kendisine karşı samimi olacaksa huzursuzluğunun nedeninin bu olmadığını itiraf etmeliydi. Stenzel görevini kötüye kullanmış, suç işlemişti. Bu hadisedeki tavrı esasen birbiri ardına sıralanmış görevi kötüye kullanma suçlarından ibaretti. Bu vakadan sonra aslında bir daha üniforma giymesine kesinlikle müsaade edilmemeliydi. Belki de hatta büyük olasılıkla denilebilirdi aslında, bir çifte cinayeti örtbas etmişti Stenzel. Ama onun uyumasına engel olan şey bu değildi. Peki neydi o zaman? Birden anladı onu rahatsız edenin ne olduğunu. Kimse Stenzel'i durdurmamıştı. Olay mahallindeki polislerden hiçbiri ona bir görev suçu işlediğini söylememişti. Kimse müdahil olmamıştı. Ya sonra? Bir sürü polis ve bir sürü savcının elinden geçmişti bu belgeler. Yüzlerce insan bu belgeleri görmüş, okumuş, analiz etmişti. Mundos'un devriye polislerinin ifadelerine göre ilk ve son atışlar arasında geçen yarım dakikadan az bir süre içerisinde Bernhardt'ı öldürmüş, motokaravanı kundaklamış ve intihar etmiş olmasının imkansız olduğunu bu insanlardan her biri kolaylıkla düşünebilirdi. Hatta düşünmek mecburiyetindeydi. Hiç kimse bu koca yalana karşı sesini yükseltmemişti. Olay mahallindeki polislerden hiçbiri Stenzel'in aracı çektirmesine itiraz etmemişti. Kimse sormamıştı neden bir acil tıp hekimi çağırmıyoruz diye. Dosyalarda izahı kabil olmayan ikinci boş kovanla ilgili tek bir not yoktu. Ya da Stenzel'in olay mahallindeki tavrını eleştiren iki satırlık bir yorum. Hiçbir şey. Yalan en alt düzeydeki memurlardan en yukarıya, her ikisi de milletvekillerini yanlış bilgilendiren BKA'nın başkanına ve federal başsavcıya kadar hiçbir engelle karşılaşmadan yayılmıştı. Denkleri uykusundan eden buydu işte. Cesaretsizlik, oportünizm, hiyerarşide yukarıda olanlara karşı kuyruğu kısıp oturmak, insanların yalanı kabullenmeleri hem de doğrusunu pekala bildikleri halde. Polis olmayı severdi vaktiyle. BKA'dan ayrılmasının nedeni başka türlü yapamayacak olması, kabuslarına dayanamayacak hale gelmesiydi. Bugüne kadar hep kişisel bir zayıflığın onu istifaya sürüklediğini, bu istifanın hayatında yaşadığı en büyük mağlubiyet olduğunu düşünmüştü. Gizliden gizliye hep bir polis olarak görürdü kendisini ve en büyük arzusu bir gün tekrar polisliğe dönmekti. Bugüne kadar. Tek kelime etmeden sevgilisinin yanında yattığı şu ana dek artık değişinin ne olduğunu biliyordu. Bunca sene sonra çok sevdiği mesleğiyle vedalaşıyordu. Bir anda kendisini şu soruya cevap veremez halde hissetmeye başlamıştı. BKA'da geçirdiği senelerde hep sadece bir hayalin peşinde mi koşmuştu? Dürüst polis hayalinin peşinde. Marlies'in gönderdiği dosyalarda dürüst polisleri bulamamıştı. Tabii Doktor Schweikert'i tanıyordu. Marius Brauer'la tanışmıştı ama dürüst polislerin bir azınlık oluşturduklarını anlamıştı artık. Belki de ihmal edilebilecek kadar küçük bir azınlık. BKA'da geçirdiği yıllar boyunca kendisi gibi Doktor Schweikert ya da Marius Brauer gibilerin polis teşkilatında normal olanı temsil ettiklerine, her şeye kafa sallayanların, çanak yalayıcıların ve kariyer aşıklarının ise istisna olduklarına inanırdı. Ama bu yanlış tasavvurla vedalaşmak onu mutlu etmiyordu. Ağır bir hüznün onu pençesine alışını seyrediyordu. Olga'ya dönüp kocaman bir öpücük verdi. Kabuslar o gece rahat bıraktılar onu. 73. Gaz. O kadar da kolay değil dedi Peter Horst. Stuttgart Zuffenhausen'daki büyük bir otomobil bayinin servis bölümündeydiler. Denkler kendisini özel dedektif olarak tanıtarak satış danışmanı Herr Horst'a muhtemelen kocasını öldürmeye çalışmış bir kadının hikayesini anlatmıştı. Güya adam bir Fiat motokaravanda uykusundan uyandığında her yerin gaz koktuğunu fark etmiş, ardından bunun gerçekten bir öldürme teşebbüsü olup olmadığını tespit etmesi için dedektifi tutmuştu. İlk bakışta belli oluyordu ki bu hadisenin her günkü sıkıcı rutininden kısa da olsa bir nefes almasını sağlaması ve muazzam bilgi dağarcığıyla vakanın çözülmesine katkıda bulunabilmesi Herr Horst'u adam akıllı sevindirmişti.
Beni takip ederseniz size bunun nasıl olduğunu gösterebilirim.
Ağır bir anahtar destesi aldı, cam kapaklı dolaptan ve arkandan gelin anlamında bir el hareketi yaptı. Dengler'la Olga Herr Horst'un arkasından bir Fiat Camper'a doğru ilerlediler. Mundlos'la Bernhardt'ın cesetlerinin bulunduğu aracın bir benzeriydi Fiat. Herr Horst aracın kapısını açtı, üçü birden içeri girdiler. Denkler'in düşündüğünden daha dardı içerisi. Ama Peter Horst motokaravanda son derece hızlı ve kendinden emin hareket ediyordu.
Bakın ocak burada. Düğmeler normal bir mutfak ocağında olduğu gibi ön tarafta değil, tezgahın üstünde, ocakların hemen yanında. Gerçekten de gaz ancak düğmeleri çevirir ve basılı tutarsanız çıkar. Dolayısıyla eğer açık kalsın ve gaz çıkmaya devam etsin istiyorsanız düğmelerin üzerine ağır bir şey koymalısınız. Ama iş yine de o kadar kolay değil.
Niçin?
Dikkat edilmesi gereken başka şeyler de var. Öncelikle iki valf daha var. Biri hemen ocağın yan tarafında, alttaki gaz valfi. İkincisi de gaz tüpünün üstündeki ana valf. Motokaravanda gaz kullanmış herkes gaza ihtiyaç kalmadığında bu iki valfin kapatılması gerektiğini bilir.
Bir de motokaravanın zemin bölgesinde pencereler ve kapılar kapalı olsa da çalışan bir havalandırma sistemi var. Bakın burada, ocağın yanında merkezi gaz valfi bulunuyor. Üç şalter var bu valfte. Biri ocak, biri buzdolabı, biri de termosifon için.
Peki ana valf nerede?
Tüpün üstünde ve bu tüpler ki iki tane bulunur her motokaravanda, biri devrede olur, diğeri yedek olarak düşünülmüştür. Ön taraftaki oturma bankının altına dışarıya doğru yerleştirilmişlerdir. Dışarıdan sürücünün kapısının arkasındaki ufak bir kapaktan kolayca ulaşılır bunlara. Motokaravandan üçü birlikte çıktılar. Herr Horst biraz evvel sözünü ettiği kapağı açtı. İki bütan gazı tüpünü ve ana valfi gördüler. Denklere motokaravanın planını verdi. Böylelikle tüplerin nerede durduklarını da görebilirsiniz. Öldürülmek istendiği söylenen adam motokaravanın neresindeymiş?
Denkler bu soruyu beklemiyordu.
Masada oturuyordum demişti bana yanılmıyorsam. Peter Horst güldü. O zaman söyleyin ona karısından özür dilesin. Hiçbir zaman bir tehlike oluşmamış müşteriniz için.
Denkler adama soran gözlerle baktı. Herr Horst kafasını salladı.
Birçok nedenle. Birincisi bu gaz propan ve bütan karışımıdır. Normalde kokmaz. Bu yüzden gaza nahoş kokulu bir madde karıştırılır. Bildiğimiz berbat gaz kokusunun sebebi bu maddedir. Adamınız bu kokuyu muhakkak fark ederdi. İkincisi gaz havadan ağırdır. Dolayısıyla zemine çöker. Ama adamınız masada oturuyorsa gaz ona ulaşamazdı. En azından uzunca bir süre.
Sızan gazın kokusu motokaravanın dışında da hissedilir mi diye sordu Olga.
Dışarıda mı? Hayır, zannetmiyorum.
Peki gazın motokaravanın içerisinde alev alması mümkün müdür?
Hakikaten tuhaf şeyler soruyorsunuz. Bunun için öncelikle gazın uzunca bir süre sızması gerekir. Zemine çöken gaz parlamaz çünkü bunun için fazla yoğundur. Ama bir süre sonra muhakkak daha yukarılarda parlayacak bir gaz hava karışımı oluşacaktır.
Bir kıvılcım kâfi olur mu o zaman? Mesela bir akü takviye cihazının açılmasıyla oluşacak bir kıvılcım.
Herr Horst güldü, tedirgin görünüyordu biraz. Evet, bu mümkün tabii. Ve öyle bir şey olduğu takdirde bayağı bir gürültü çıkar.
Denklerle Olga tramvayla geri döndüler. Charlottenplatz'da inip Esslinger Strasse'den Wagner Strasse'ye kadar yürüdüler. Olga bir anda durdu.
''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Şimdi sevgili arkadaşın Marley's'in dosyalarını, şu iki gaz valfinin fotoğraflarını bulmak üzere tarasam ne bulabileceğimi tahmin ediyorsun. Açık mıdır sence valfler yoksa kapalı mı?''
''Sen ne dersin?''
''Açık olduklarından neredeyse eminim.''
''Diyelim ki valfler açık, o durumda bir ocağın yanındaki gaz düğmelerinin üstüne bir de ağırlık konulmuş olması lazım.'' O dahiyane bilirkişi raporundan ocağın üstünde tencere olmadığını biliyoruz malum.
Olga parmak uçlarında yükselip Denkleri dudaklarından öptü.
Sen harika bir polissin, bir şey bulursun muhakkak.
Gerçekten söylediğin gibi olduğuna inanıyor musun?
Hem de nasıl, motokaravan sabahın erken saatlerden itibaren oraya park edildi. O iki orospu çocuğu da çoktan ölmüştü. Her kimse biri gaz valflerini açtı. Üst taraftaki gaz düğmelerinin üzerine de ağır bir şey koydu. Devriye arabası gelip de polis memurları motokaravana yaklaşmaya başladıklarında dışarıdan çalıştırdı.
Masanın üzerindeki elektronik cihaz üzerinden.
Masanın altındaki akü takviyesini ve kompresörü.
Denkler iki polis memuru duydukları sesi çekilen bir sandalyenin çıkardığı gürültü olarak yorumladılar. Ama motokaravanda sandalye yoktu.
Aletin çalışmaya başlarken çıkardığı ilk
şerare.
Gaz karışımını ateşliyor, bu ilk ateşlemeyi.
Denkler polisler ateşlenen bir silahın sesi olarak algılıyorlar.
Aynen öyle. Sonra gaz karışımını başarıyla alevlendiren iki ateşleme daha geliyor. Polisler iki el daha silah atıldığını düşünüyorlar. Başka tanıklar bu gürültüyü hızla kapanan bir araç kapısının sesi olarak yorumluyorlar. O andan itibaren motokaravan yanmaya başlıyor. Parlayabilecek kıvamdaki hava gaz karışımının biriktiği aracın tavanından alevler dışarı fırlıyor.
Bu teori sadece bütün gaz düğmeleri açık olduğu takdirde ve biz üzerlerine konulan ağırlığı bulabilirsek doğru olabilir dedi Denkler.
Evet,
o zaman bile nihayetinde bir teori olarak kalır.
Olga, yani biz bir teori üzerine kafa patlatıyoruz şu anda.
Hadi gel bakalım, hemen, vakit kaybetmeden.
Denkler yerinden kıpırdamadı. Olga bekle, bunu yarın kontrol edelim.
Yarın? Neden ama?
Denkler omuzlarını silkti. Reddediyorum, içim kaldırmıyor.
Olga, eğer bütün bunlar mümkünse hangi ülkede yaşıyoruz biz?
Almanya'da Georg, Almanya'da yaşıyorsun.
Bırak bu akşam küçük bir tatil yapalım. Mozart Strasse'deki Wetter'e gidelim. Güzel bir akşam bahşedelim kendimize, güzel yemekler yiyelim, iyi şaraplar içelim, sonra yarın yüzleşiriz gerçekle, artık ne yüzü varsa bakarız ona.
Unutma Georg, biz sadece bir teori üzerinde çalışıyoruz.
El ele tutuşup yokuşu çıkmaya başladılar.
74. Boxster. Özel bir fiyatta anlaşmıştık, dedi Marius Brower, servisin kabul bankosundaki kadına 550 avro. Kadın onu pek kale almadı, sıkkın bir yüz ifadesiyle bilgisayara bir şeyler yazdı.
Marius Brower mi isminiz, diye sordu sonunda.
Evet, ne güzel bir sabah değil mi? Umarım yağmurlar bitmiştir artık. Kadın ona cehenneme git der gibi baktı.
Burayı imzalayın deyip bir form koydu önüne.
Tabii hemen, dedi Brower. Bu suratsız cadalozun gününün içine etmesine izin vermemeye kesinlikle kararlıydı. Ne zaman alabilirim arabamı?
Yine sıkkın bakışla şöyle bir aşağıdan yukarı tarttı Brower'ı. 2 gün sonra biter.
Harika, şahane bir gün diliyorum size. Kadının yüzünde bir an, belki saniyenin 1/1'i kadar süren bir gülümseme belirdi gibi geldi Brower'e. Bugün güzel bir gün olacaktı.
75 ağırlık. Denkler uzaklardan gelen bir zil sesiyle uyandı. Olga'nın yatağında olduğunu fark etmesi biraz zaman aldı. Sonra etrafına bakındı. Olga kalkmıştı. Zil tekrar çaldı. Dairenin kapısının kapandığını duydu. Şöyle bir döndü yattığı yerde, tekrar uykuya daldı. Bir dahaki sefer onu uyandıran kahve kokusu oldu. Olga yatağın kenarında duruyordu. Elinde en sevdiği içi turuncu, dışı beyaz mug, yani kulplu büyük bardak vardı. Üzerinde Baden-Württemberg eyaletinin arması ve okunmayan bir yazı olan mug.
Posta geldi sana, dedi Olga, yatağın üzerine bir zarf fırlattı. Denkler zarfı aldı, incelemeye başladı.
DIN A4, beyaz, üzerindeki etiket her bilgisayarda bulunan Times New Roman'la yazılmış. Georg Denkler, özel dedektif, Wagner Strasse 39, 70.182 Stuttgart, gönderen yok. Zarfı açıp elini içine soktu, parmak uçlarıyla fark ettiği 3 deste parayı zarftan çıkardı. İlk seferdeki gibi 3 deste 50 avroluk banknot, gıcır gıcır, hiç kullanılmamış, uyuşturucu parası değil.
Ücretimiz, dedi dedektif.
Olga öptü onu. Demek ki devam ediyoruz. Kalk yanıma, bilgisayara gel.
Olga dönüp bilgisayarının durduğu yan odaya giderken Denkler de onun güzel kıçını seyretti. Gerinip bir yudum kahve içti, bir an tereddüt etti. Acaba bilmek istiyor muydu Olga'nın bulduklarını? Polis içgüdüsü bu soruya hemen tepki verdi, yataktan zıpladı, kahvesini de alıp yan odaya geçti.
Çıplak bir adam, dedi Olga, ama ona bakmıyordu. Monitörün üzerine kapanmıştı.
Bir noktayı tıkladı ve bir resim açıldı ekranda.
Bu motokaravandaki ocak. Öndeki kapı biraz kömürleşmiş, duvarda da bir yangın lekesi var. Ama asıl önemli olan konuya gelelim. Şu 3 düğmeyi görüyor musun?
Evet.
Bunlar gaz kontrol valfleri ve hepsi düz duruyor.
Yani 3'ü de açık.
Evet, kesinlikle.
Peki gaz tüpünün üstündeki ana valften ne haber?
Onun açık olup olmadığını görmek mümkün değil, çünkü vidalı bir valf, ama o da açıkmış diğeri gibi.
Yangın bilirkişi raporunda motokaravan bizim önümüze geldiğinde ocağa gaz sağlayan tüpün valfi hala açık durumdaydı yazıyordu ya. Bu rapora göre Kasım 2011'de Eisenach'ta yangınla ilgili inceleme başladığında da hala açıkmış ana valf, dedi Denkler.
Evet, aynen söylediğin gibi, ama asıl bomba şimdi geliyor.
Olga, bu kadar heyecanlandırma beni.
Şu resme bir bak.
Olga fareyle bir daha tıkrayınca ekranı yeni bir resim doldurdu. Ocağın biraz çapraz soldan ve yukarıdan çekilmiş bir fotoğrafıydı bu. Ocak gözlerinin üstü yangın sırasında muhtemelen tavan kaplamasından düşen ufak parçalarla doluydu. Arkasındaki duvarda alevlerin etkisiyle oluşmuş kabartılar, ocağın üstünde de bir toplu tabancanın kabzası görülüyordu. Aynı tabancanın kılıfı da resmin kenarında, silahın sadece birkaç santimetre uzağında tezgahın üzerindeydi.
İşte sana aradığın ağırlık.
Aslında itfaiyeciler motokaravanın içinde silah görmemişler. Ama çok iyi tanıdığımız başka biri, Erfurt'taki araştırma komisyonuna verdiği ifadesinde ocağın üstünde bir toplu tabanca olduğunu belirtiyor. Ve bu tanık silahın tesadüfen oraya konmadığının aşikar olduğunu da ekliyor.
Peki kim bu tanık?
Tahmin et bakalım, Georg.
Hadi merak ettirme beni, söyle. Gerhard Stenzel.
Olga zaferinin tadını çıkarıyordu.
Olay yeri inceleme gerçekten de bir revolver buluyor ocağın üstünde. Bu silahı.
Denkler büyülenmiş gibi bakıyordu tabancanın fotoğrafına. İnanılmaz.
Bu toplu tabanca boş halinde 900 gram ağırlığında dedi Olga. Üretici firma Alpha Projen web sayfasında buldum. Tabanca doluymuş. Yani aşağı yukarı 1 kiloluk bir ağırlık. Gaz düğmelerinin açık kalmasına yeter.
Denkler bakışlarını fotoğraftan kaldırdı.
Evet böyle olmuş dedi Olga. LKA Baden-Württemberg'in hazırlattığı yangın bilirkişi raporu da bizim tezimizi destekliyor.
Yanmamış gazın yayılmaya devam etmesi için her halükarda gaz düğmelerinin basılı tutulması gerekir. Bu üzerlerine ağır bir cisim koymak suretiyle gerçekleştirilebilir. Ama motokaravan incelememiz için bize teslim edildiğinde orada kesinlikle böyle bir cisim bulunmuyordu. Böyle bir cismin bulunamamasının nedeni Georg revolverin yangın incelemesinden bir akşam evvel motokaravandan alınmış olmasıydı.
Bunu Eisenach polisinin yazdığı bir nottan okudum. Ama bilirkişi raporu devam ediyor.
Yanmamış gazın uzun süre sızmaya devam etmesi ve havayla karışması suretiyle patlamayla alev alabilecek karışım oluşabilir ve yangın noktasına ulaştığında gerçekten de patlayabilir.
Denkler inanmayan gözlerle bakıyordu Olga'ya.
Bir teorimiz var Olga. Bütünlük oluşturan bir teori tamam ama hala net bir kanıt yok elimizde.
Peki böyle bir kanıt ne olabilirdi?
Nopper'in itirafı.
31. ayrımın sonu. Sayfa 311.